Ayrım 58.
Çok parti sisteminin doğal güçsüzlüğü, başkanın ayrıcalıklı durumunu daha da açık şekilde ortaya koyar. Çünkü etkin ve sürekli bir faaliyette bulunabilen sadece odur. Çok partili başkanlık rejimlerinin kişisel iktidara yönelmeleri doğaldır. Sistemin mahiyetinin hemen hemen dayanılmaz kıldığı bu eğilime karşı koyabilmek için başkanların çok kuvvetli bir karaktere sahip olmaları gerekir. Eğilim deyimi, kişisel iktidarın kötü bir şey telakki edildiği izlenimini uyandırmaktaysa da, parti içi iktidarın evrimi bu görüşün gitgide gerilemekte olduğunu göstermiş bulunmaktadır. Partiler ve muhalefet görevi. Yukarıda devlet faaliyetlerinin sektörlere ayrılmasına dayanan yatay kuvvetler ayrılığıyla eski geleneksel yasama yürütme ayrılığı arasında bir ayrım yapmıştık. Bu ikinci anlamdaki kuvvetler ayrılığı dikey planda bile hükümet göreviyle muhalefet görevi arasındaki yeni bir ayrım lehine olarak gittikçe önemini kaybetmektedir. Örgütlenmiş bir muhalefetin varlığı, Batı demokrasisinin yokluğu ise Doğu demokrasisinin başlıca özelliklerindendir. Tarih boyunca böyle ayrı bir muhalefet örgütünün birçok izlerine rastlanabilir. Roma Cumhuriyeti'nde intercessio hakkıyla donatılmış pleb tribünlerinin kurulması, hiç değilse başlangıçta bu anlayışa tamamen uygundu. Daha sonraları Orta Çağ'ın feodal hükümdarlarına karşı kilise aynı nitelikte bir rol oynamıştır. 18. yüzyıldan sonra muhalefet görevi artık ayrı olarak örgütlendirilmemiş, devlet içinde asıl hükümet kurumlarına muhalif, ayrı kurumlar yaratılacak yerde hükümet kurumları arasında bir rekabet meydana getirilmiştir. Kuvveti kuvvetle sınırlandırmak, hükümetin dışında bir muhalefet yaratacak yerde, bu muhalefeti onun içinde yaratmak suretiyle aynı genel amaç izlenmiştir. Yasamayla yürütmenin ayrılması başlangıçta bu fikrin ürünü olmuş ve kralın yanı sıra onu sınırlayacak bir meclis kurulmuştur. Yasama ve yürütme işlemleri arasındaki ince ayrımın tek amacı bu ikiliği teknik bir iş bölümüyle meşrulaştırmaktı. Kuvvetler ayrılığı iş bölümünün bir sonucu olarak görülüyordu. Hükümdar ortadan kalkıp da Jacobenlerin deneyi, iktidarların meclis elinde toplanmasının tehlikelerini gösterince, muhalefet görevini gene çeşitli hükümet organları arasındaki bir iç rekabet şeklinde tecessüm ettirecek yeni yollar arandı. İki meclis sistemi bu düşünceye uygun düşmektedir. Siyasal partilerin çağımızdaki gelişimi, bir yandan klasik kuvvetler ayrılığını değiştirirken, bir yandan da muhalefet görevinde bir dönüşüme yol açmış ve bunu bir kez daha hükümetin dışındaki ayrı bir organda tecessüm ettirmiştir. Azınlık partileri pleb tribünlerinin mirasçısıdır. Bununla birlikte tek parti sisteminde dış muhalefet yoktur. Gerçi Fethi Bey'in başarısızlığına uğramasından sonra Ankara Millet Meclisi'nde bağımsız milletvekillerine rastlandığı gibi, Moskova Yüksek Sovyeti'nde de partisiz milletvekilleri gerçekten mevcuttur. Ancak bunların her ikisi de partice tespit edilmiş ve parti listelerinden seçilmişlerdir. Bir tek parti sisteminde gerçek muhalefet partinin kendi içindedir. Bu muhalefet parti toplantılarında hükümeti az çok serbestçe eleştirebilen ayrılıkçı gruplar ve azınlık eğilimleri biçimini alır ve bazen Türkiye'de görüldüğü gibi parlamento planında bile ifade bulabilir. Sovyet Rusya'da örgütlenmiş hizipler 1934 yıllarına kadar Komünist Partisi içinde varlıklarını sürdürmüşlerdir. Lenin döneminde ve Stalinizmin ilk yıllarında oldukça önemli bir rol oynamışlardır. İtalyan Faşist Partisi daima açık bir sol-sağ-merkez bölünmesi göstermiştir. Almanya'da 1934'ten önce Nazi Partisi içinde hayli ciddi görüş ayrılıkları olmuştur. Günümüzdeki Rus Komünist Partisi de kendi kendini eleştirme şeklinde oldukça orijinal bir iç muhalefet sistemi geliştirmekte, parti üyeleriyle bütün kademelerdeki parti liderleri devamlı olarak kendi eylemlerini eleştirmeye ve kendi yetersizliklerini açıklamaya çağrılmaktadır. Doğrusu aranırsa bu yöntem muhalefet görevinden çok açık itirafı andırmaktadır. Bunun amacı rejime karşı bir direnme yaratmaktan çok böyle bir direnmeyi alt etmektir. Kendi kendini eleştirme özellikle bütün kademelerde ortodoksluğu ve tam itaati sağlamak amacıyla kullanılır görünmekte, temizlikler ve ihraçlar sistemini tamamlamaktadır. Kendi kendini eleştirme bir kimsenin parti liderlerine karşı işlediği kusurları itiraf etmesinden ve parti topluluğu içinde kalabilme hakkını kazanmasından başka bir şey değildir. Şu halde partilerin muhalefet görevi üzerindeki etkilerinin çözümlenmesi zorunlu olarak birden çok partiye sahip sistemlerle sınırlı kalacaktır. Çok parti ve iki parti sistemleri birbirlerinden tamamen farklı yapılar doğurur. İki parti sistemi muhalefeti gerçek bir kurum haline getirme eğilimindedir. Bu sistemde hükümet ve muhalefet arasındaki görev bölümüne paralel olarak çoğunluk partisi ile azınlık partisi arasında örgütsel alanda da aynı derecede kesin bir ayrılık vardır. Bu iki ayrımın birlikte bulunuşu, hukukçuların kullandığı teknik anlamda gerçek bir kuvvetler ayrılığına yol açar. Büyük Britanya'da azınlık partisi liderlerine, majestelerinin hükümetine karşı muhalefet lideri tarzındaki resmi ünvanla birlikte, devletçe maaş bağlanması, muhalefete gerçekten bir kamu görevi niteliği vermektedir. Çok parti sisteminde ise, hükümetle muhalefet arasındaki sınır açık olmadığından bu kurumsal biçim kaybolur. Bazı hükümetler değişken çoğunluklarca desteklenir. Yani bir kısım tedbirlerinin kabulünü sağlamak için sağa, bir kısmı için de sola dayanır. Bu durumda hükümetle muhalefet arasındaki ayrım tamamen ortadan kalkar. Hükümetin daha belirli bir çoğunlukça desteklenmesi durumunda bile bu çoğunluk iki parti sistemindeki kadar açık ve istikrarlı değildir. Bireyler ya da küçük gruplar sınır çizgisinin bir yanından öbürüne geçip dururlar. İttifakları değiştirmek ya da yıkmak amacıyla bitmek bilmez entrikalar çevrilir. Nihayet muhalefet de türdeş olmayan unsurlardan meydana gelir. Hatta muhalefet çoğunluktan daha az türdeştir. Bir siyasete karşı muhalefette anlaşabilmek, o siyaseti desteklemekte anlaşmaktan kolaydır. Uçların buluşması durumunda olduğu gibi hiçbir gerçek anlaşma olmaksızın muhalefette birleşmek bile mümkündür. Bu durumda muhalefet görevini üstlenen hiçbir gerçek örgüt yoktur. Ancak iki parti sistemindeki birleşik muhalefet aynı zamanda ılımlı bir muhalefettir. Siyasal mücadelenin partiler arasında bir yer değiştirmeyi gerektiren koşulları ve bugünkü muhalefetin bir gün iktidar sorumluluklarını tek başına yüklenmesi olanağı, bu muhalefeti kendi aleyhine dönebilecek olan aşırı bir demagojiden korur. Seçim mücadelesinin merkezcil yönelimi de aynı yönde etki yapar. Buna karşılık çok parti sisteminde muhalefet karşıt bir mekanizmanın etkisiyle doğal olarak demagojik bir nitelik alma eğilimindedir. Sözlerini yerine getirme zorunda kalmaktan korkusu olmayan muhalefet partileri sınırsız eleştiri ve vaatlerde bulunabilirler. Seçim mücadelesinin her partiyi en yakın komşusuyla savaşmaya iten eğilimi, rakipler arasında bir açık arttırmayı ve aşırıların hakimiyetini teşvik eder. Bununla birlikte bu şiddetli muhalefet açıklıktan yoksun bir muhalefettir. Muhalefeti meydana getiren partiler arasındaki farklar ve karşılıklı rekabetler, kamuoyuna açık alternatifler sunulmasını ve böylece kamuoyunun iradesini belirtebilmesini engeller. Hükümetle muhalefet arasındaki sınırı çizmenin çoğu zaman güç oluşu ve genellikle aşırı uçlarda yer almış iki muhalefetin varlığı bu karışıklığı büsbütün arttırır. Oysa iki parti sistemindeki muhalefet ılımlılığına rağmen açıkça belirli niteliktedir. Yani kamuoyu çoğunlukla azınlık arasındaki görüş farklarını oldukça doğru şekilde kavrayabilir ve tercihini bilerek yapabilir. Parlamento görüşmelerinde ve seçim kampanyalarında şüphesiz basitleştirilmiş ve genelleştirilmiş olmakla beraber gerek milletvekillerine gerek seçmenlere kesin bir tercih olanağı veren iki büyük çözüm yolu karşı karşıyadır. Muhalefetin bu açıklığı hem kendi etkinliğinin hem demokratik rejimin gücünün başlıca etkenlerinden biri görünmektedir. Çok parti sisteminde azınlık partilerinin yürüttüğü dış muhalefetle çoğunluk partilerinin kendi aralarında mevcut olan iç muhalefetin birbirinden ayırt edilmesi zorunluluğu karışıklığı arttırmaktadır. Hükümet kararları ortak iktidar partileri arasındaki bir uzlaşmanın sonucudur. Ancak bu partilerden her biri kendi militanları ve seçmenleri önünde kendi görüşünü savunmak ve dolayısıyla hükümetçe varılan uzlaşmayı, yetersizliklerinin sorumluluğunu müttefiklerine yıkarak eleştirmek hakkını saklı tutar. Her hükümet ortağı kendi hükümetine karşı bir muhalefet faaliyeti yürütür. Bu iç muhalefet yöntemi, yakın pratik zorunluluklarla parti doktrininde yer alan uzun süreli yapısal reformların birbirinden ayrılmasına dayanır. Hükümete katılmayı meşrulaştırmak için bunlardan ilkine, hükümeti eleştirebilmek için de ikincisine başvurulur. Dolayısıyla partinin doktrini ne kadar tutarlı ve ne kadar gerçekten devrimci nitelikte ise, iç muhalefet de o kadar kolay ve etkili olur ve kamuoyuna hükümetteki işbirliğini affettirmek üzere uydurulmuş bir bahane gibi görünmez. Komünist partilerin iç muhalefet konusundaki ustalıkları, Fransa, İtalya ve diğer ülkelerdeki 1945 koalisyonlarında bu ustalık açıkça kendini göstermiştir. Böylece açıklanabilir. Bu partilerin örgütleri, liderlikleri ve doktrinleri, bunların burjuvalaşabilecekleri ve iktidara katılmanın yakın yararları uğruna asıl amaçlarından vazgeçebilecekleri şüphesini zihinlerden uzaklaştırmıştır. Komünist partiler, burjuva ve sosyal demokrat hükümetleri içinde adeta yabancı gibi kalmışlar ve dolayısıyla onlardan kolayca kopabilmişlerdir. Hükümetin dışındaki yardımcı örgütlerin, sendikalar, cepheler ve benzeri, kullanılması da iç muhalefetin etkinliğini arttırmaktadır. Muhalefetin mahiyetini ve şeklini etkileyen sadece partilerin sayısı değildir. İttifaklar, partilerin gücü ve iç yapıları da bu alanda rol oynar. Çeşitli ve çoğu zaman çelişik mahiyetteki birçok çıkarları bir araya getiren büyük bir partinin muhalefet görevini yerine getiriş tarzı, ele avuca sığmaz tabiattaki birkaç kişiyi ya da belirli bir takım özel çıkarları birleştiren küçük bir partininkine benzemez. İkinci kategori elbette birincisinden daha demagojik ve daha aşırıdır. Bir partinin sosyal türdeşlikten yoksunluğu belki de o partinin gücünden daha önemlidir. Tek ve nispeten türdeş bir sosyal sınıfı temsil eden bir parti, farklı çıkarlara sahip birçok sınıfları ya da türdeş olmayan bir sınıfı, burjuvazi ya da orta sınıflar gibi, temsil eden bir partiye oranla daha belirli ve uzlaşmaz bir tutum takınabilir. Bununla birlikte partiler kendilerini türdeşsizliğin sakıncalarından kurtarabilecek bir yöntem, buna bölümlere ayrılmış muhalefet adı verilebilir, bulmuşlardır. Bunun amacı her sosyal grubun isteklerini birbirinden mümkün olduğu kadar ayrı tutulan farklılaşmış kampanyalar yoluyla ayrı ayrı desteklemektir. Örneğin köylülerin tarımsal fiyatları yükseltme istekleriyle işçilerin besin maddeleri fiyatlarının düşük tutulması istekleri, tüccar ve sanayicilerin özel teşebbüs dilekleriyle ücretlilerin güdümlü ekonomi dilekleri aynı anda savunulur. Partilerin uzmanlaşmış gazetelerini, işçi, köylü ve diğerleri için incelemek bu bölümlere ayrılmış propagandanın gitgide gelişmekte olduğunu gösterecektir. Hakim bir partinin varlığı da muhalefet bakımından bazı sonuçlar doğurur görünmektedir. Hakimiyet uzun sürdüğü takdirde muhalefet güçsüz bir duruma düşer. Böyle bir durum özellikle iki parti sisteminde ortaya çıkar ve bu sistemi önemli ölçüde değiştirir. Bazen uzun süre iktidardan uzak kalan muhalefet daha şiddetli ve daha demagojik bir tutum alır. Özellikle ülke etkili olmamaları nedeniyle siyasal mücadelelere ve seçimlere karşı olan ilgisini gitgide kaybeder. Bu konuda Amerika'nın güney devletleriyle orantılı temsilin kabulünden önceki İsviçre'yi karşılaştırmak çok ilginç olur. İsviçre'de Radikal Parti 1874'ten sonra rakipsiz bir üstünlük sağlamış ve çok parti sistemine rağmen salt çoğunluğu elinde tutarak düşme korkusu olmadan tek başına ülkeyi yönetmiştir. Güney devletlerinde de Demokrat Parti iç savaştan bu yana hakim durumdadır. Bazı devletlerde Cumhuriyetçi Parti o kadar zayıftır ki bunların bir tek parti sistemine sahip oldukları bile söylenebilir. Her iki durumda da hakim bir partinin varlığı bir iç savaşın sonucudur. Ancak İsviçre Radikal Partisi galip tarafın federal düzeyde hakimiyetini devam ettirmiştir. Amerika'da Cumhuriyetçi Parti'nin iki kısa devre dışında 1912'ye kadar hakimiyetini sürdürmüş olması gibi. Oysa Amerikan Demokrat Partisi yenik devletlerin tepkisini temsil etmektedir. Katolik Parti'nin Sonderbund kantonlarındaki durumu gibi. Ne olursa olsun her iki ülkede de aynı ilgisizlik hali ortaya çıkmıştır. Orantılı temsilden önce İsviçre'de oya katılmayanların sayısı bütün diğer Avrupa ülkelerindekinden yüksekti ve 1914'te seçmen kütlesinin %50'sini aşmıştı. Bu oran Amerika Birleşik Devletleri'nin bazı güney devletlerinde oy verme yaşındaki vatandaşların %90'ına kadar yükselmektedir. İsviçre'de referandum ve halk teşebbüsünün gelişmesi bu sakıncaları bir dereceye kadar hafifletmiş ve muhalefete uzun süreli hakimiyet yüzünden kaybettiği etkinliği yeniden kazandırmıştır. Amerika'da Demokrat Parti içerisinde hiziplerin gelişmesini ve iç muhalefetlerin doğuşunu kolaylaştıran ön seçim sistemi de aynı yönde etki göstermektedir. Ancak güneydeki ön seçimlerin pek düzenli olmayışı ve katılma oranının da düşük oluşu nedeniyle bu etki çok daha sınırlı ölçüde kalmaktadır. Sağlam ve türdeş koalisyonlar çok partili bir rejime, iki parti sistemine benzer bir görünüm vererek muhalefeti daha tutarlı, daha ılımlı ve daha vazıh hale getirebilirler. Buna karşılık disiplinsiz, ademi merkeziyetçi ve zayıf örgütlü partilerden meydana gelen bir iki parti sisteminde muhalefetin işleyişi çoğu zaman iki parti sisteminden çok çok parti sistemine benzer. Amerika Birleşik Devletleri'nde muhalefetin parlamento düzeyindeki çalışması İngiltere'dekinden çok Fransa'dakine yakındır. Seçim düzeyinde ise durum biraz farklıdır. Çünkü mücadele biri hükümeti destekleyen, diğeri eleştiren iki rakiple sınırlı kalır. Başkanlık kampanyası ılımlı, açık ve demagojiden oldukça uzaktır. Çünkü hükümet sorumluluklarının adaylardan herhangi birine verilmesi mümkündür. Senato ve Temsilciler Meclisi kampanyaları ise çok farklı niteliktedir. Nihayet muhalefetin mahiyeti partiler çatışmasının genel çerçevesine de sıkı sıkıya bağlıdır. Burada üç farklı tipi ayırt edebiliriz. İlkesiz çatışma, ikinci derecedeki ilkeler üzerinde çatışma, temel ilkeler üzerinde çatışma. Amerika Birleşik Devletleri birinci kategoriye uyar. Burada iki parti, biri iktidarda oturan, diğeri de onu iktidardan uzaklaştırmaya çalışan rakip takımlardır. İçeridekilerle ins, dışarıdakiler outs arasındaki bu çatışma hiçbir zaman bağnaz bir nitelik almaz ve ülkede derin bir bölünme yaratmaz. Bu sistemi muhalefeti bütün gerçek anlamından yoksun bırakması, onun devlet içindeki rolünü azaltması ve seçimlerden siyasetler arasında bir seçme olma niteliğini kaldırarak demokrasiyi zayıflatması bakımlarından eleştirmek mümkündür. Amerikan seçimleri kamuoyunu çok kötü şekilde yansıtır. partiler çatışmasının mekanizması, kamuoyunun açık bir biçim almasına ve dünyanın en büyük ulusunun varlık ve geleceğine hakim olan belli başlı sorunlar karşısında bir tutum takınmasına engel olur. Amerikan siyasetinin yöreciliği, sadece tek isimli küçük seçim çevreleri sisteminin sonucu değildir. Her şeye rağmen senatörler, bazen çok büyük seçim çevreleri teşkil eden federe devletlerce seçilir. Bu daha çok siyasal partilerin doktrin ve ilkeden tamamen yoksun oluşlarının ve çıkarlara birinci planda yer verişlerinin, bunlar arasında daha yakın ve daha açık olan özel yöresel çıkarlar tabiatıyla başta gelir, sonucudur. Bu ilkesizlik başkanlık seçimlerinde kampanyanın kişisel niteliğini arttırır. Büyük Britanya ile Kuzey Avrupa, Batı Almanya dahil ikinci kategoriye girmektedir. Bu ülkelerde partiler bölünüşü doktriner ve sosyal bir bölünme ile çakışır. Örneğin muhafazakar ve işçi partileri servetin üretimi ve dağılımı, gelirlerin dağılımı, elitlerin yapısı ve hareketi konularında farklı görüşlere sahip bulunmakta ve iki karşıt grubu temsil etmektedirler. Partiler bölünüşü toplumsal tabakalaşmayla aşağı yukarı düşümleşmektedir. Bununla birlikte bu partiler siyasal rejimin temel ilkeleri üzerinde anlaşmış durumdadırlar. Demokratik yapıyı, herkesin söz hürriyetini, birden çok partinin varlığını gerektiren serbest ve dürüst seçimleri bir tartışma konusu haline getirmezler. Her parti oyunun kurallarını kabul eder ve bu hepsine yaşama imkanı verir. Doktrinlerdeki ve sosyal altyapılardaki fark bunların yan yana yaşamalarına engel olmaz. Muhalefet Amerika Birleşik Devletleri'nde elde edemeyeceği bir sağlamlık ve açıklık kazanır, fakat kendi varlığını da tehlikeye atmaz. Partilerden hiçbiri tek ve totaliter olma özlemini duymaz. Rejimin kuvvetini sağlayan da budur. Fransa ve İtalya'da ise siyasal mücadele bambaşka bir görünümdedir. Bu mücadele ikinci derecedeki ilkeleri değil, doğrudan doğruya devletin temellerini ve rejimin mahiyetini ilgilendirir. Komünist partiler Batı demokrasisini kabul etmezler. Bir tek partiyle değiştirmek istedikleri partiler pluralizmine yer vermezler. Muhalefet hakkını ve bütün düşüncelerin serbestçe ifadesi hakkını tanımazlar. Komünist olmayan partiler ise tek parti sistemini, totaliter devlet görüşünü, muhalefetin yok edilmesini ve siyasal özgürlüklerin ortadan kaldırılmasını reddederler. Bu iki grup arasındaki rekabet, iki rakip takım arasındaki bir spor yarışması olmaktan çıkarak bir ölüm kalım savaşı niteliği alır. Ancak bu savaşta öldürücü darbe tarafların yalnız birinden gelebilir. Komünistlerin iktidarı ele geçirmesi, diğer partilerin ortadan kaldırılmasına yol açacaktır. Oysa diğer partilerin iktidarda oluşu, kendi ilkelerini inkar etmedikleri sürece Komünist Partisi'ne hoşgörü göstermelerini gerektirecektir. Partiler çatışmasının bu üçüncü tipi, sadece güçlü bir Komünist Partisi'ne sahip olan devletlerle sınırlı değildir. Bu tip, bunt tarzında örgütlenmiş ve belli bir güce ulaşmış bir totaliter partinin bulunduğu bütün devletlerde ortaktır. 1920 İtalya'sı, Komünist Partisi'nin bulunmamasına rağmen bu kategoriye giriyordu.